Ayrım 5.
Robert'in otomobili uşağın arkalarından kapadığı kapının önünde bekliyordu. Arkadaşı otomobilin kapısını açıp binmesini... ...işaret ederken Vincent, ''Ben yürüyerek dönsem iyi olacak. Dengemi bulmak için biraz yürümek gereksinimindeyim.'' dedi. ''Gerçekten sizinle gelmemi istemiyor musunuz?'' Birdenbire Robert, Vincent'ın hep yumuk tuttuğu sol elini yakaladı. ''Açın elinizi, hadi içinde ne varsa gösterin.'' Vincent, Robert'in kıskançlığından korkmak gibi bir saflığa kapılıyordu. Parmaklarını açarken kızardı. Bir küçük anahtar düştü kaldırıma. Robert hemen aldı yerden, baktı, gülerek geri verdi Vincent'a. ''Tamam.'' dedi. Omuz silkti. Sonra otomobile girerken geriye ezile büzüle duran Vincent'a doğru eğildi. ''Bugün Perşembe. Kardeşinize kendisini bu akşam saat 4'ten sonra beklediğimi söyleyin.'' dedi. Sonra çabucak kapadı kapıyı. Vincent'a yanıt vermesine zaman bırakmadı. Araba gitti. Vincent kıyıda birkaç adım yürüdü. Senin öbür kıyısına geçti. Tüylerinin parmaklıklarının dışında bulunan bölümüne girdi. Küçük bir havuza yaklaştı. Mendilini suya batırıp alnına, şakaklarına bastırdı. Sonra ağır ağır Lilian'ın evine doğru yürüdü. Şeytan keyifli keyifli küçük anahtarı sessizce kilide sokuşuna bakarken onu bırakalım. Laura'nın, dünkü sevgilisinin, hüzünlü bir otel odasında uzun zaman ağladıktan, inledikten sonra uyumak üzere olduğu saat şimdi. Kendisini Fransa'ya getiren bir geminin güvertesinde şafağın ilk aydınlığında Edward ondan aldığı mektubu bir kez daha okuyor. Yardım isteyen dertli mektubunu. Ana yurdunun güzelim kıyısı göründü bile ama sis içinden görmek için alışkın göz ister. Bir tek bulut yok gökte. Tanrı'nın gözleri gülümsedi gülümseyecek. Kızaran ufkun göz kapakları açılmaya başladı bile. Paris ne sıcak olacak. Bernard'a dönelim artık. İşte Olivia'nın yatağında uyanıyor. 6. Hepimiz piçiz. Ben tekmeyi yediğim zaman babam diye adlandırdığım pek saygıdeğer adam kim bilir neredeydi? Shakespeare. Bernard saçma bir düş gördü. Ne gördüğünü anımsamıyor. Düşünü anımsamaya çalışmıyor, ondan sıyrılmaya çalışıyor. Olivia'nın bedeninin ağır bir biçimde üzerine çöktüğünü duymak üzere gerçek dünyaya dönüyor. Dostu uyku sırasında ya da hiç değilse Bernard'ın uykusu sırasında yaklaşmıştı. Öte yandan yatağın darlığı da fazla aralık bırakmaya el vermiyor. Dönmüştü, şimdi böğrünün üstünde uyuyor. Bernard sıcak soluğunun boynunu gıdıkladığını duyuyor. Bernard'ın kısa bir gündüz gömleği var yalnız üzerinde. Bedeninin üzerinde enlemesine Olivia'nın bir kolu etini saygısızca sıkıştırıyor. Bernard dostunun gerçekten uyuyup uyumadığı konusunda kuşkuya kapılıyor bir an. Usulca sıyrılıyor, Olivia'yı uyandırmadan kalkıp giyiniyor. Dönüp yeniden yatağın üzerine uzanıyor. Gitmek için pek erken daha, saat 4. Gece yeni yeni soluklaşmaya başlıyor. Güne yiğitçe başlıyor. Güne yiğitçe başlamak üzere dinlenmek, hız almak için bir saat daha. Ama uykunun sırası geçti artık. Bernard mavileşen camı, küçük odanın kül rengi duvarlarını George'un düş görürken kımıldadığı demir yatağı seyrediyor. ''Az sonra alın yazıma doğru ilerleyeceğim.'' diyor içinden. ''Ne güzel sözcük, serüven. Olması gereken, beni bekleyen bütün şaşırtıcı şeyler. Başkaları da benim gibi midir bilmem ama ben uyanır uyanmaz uyuyanları küçümsemekten hoşlanırım. Olivia dostum, senin güle güleni beklemeden gideceğim. Yallah kalk ayağa yiğit Bernard, vakittir.'' Islak havlunun bir ucuyla yüzünü ovuyor. Yeniden tarıyor saçlarını. Ayakkabılarını giyiyor. Kapıyı açıyor sessizce dışarıda. Oh, daha kimsenin içine çekmediği hava ne iyi gelir insana. Bernard Lüksemburg'un parmaklıkları boyunca ilerliyor. Bonaparte sokağından iniyor, senin üzerinden geçiyor. Düzgüsünü daha geçenlerde bulduğu yeni yaşam kuralını düşünüyor. Bunu sen yapmazsan kim yapacak? Hemen yapmazsan ne zaman yapılacak? Düşünüyor, yapılacak büyük şeyler. Bu büyük şeylere doğru gidiyormuş gibi bir duygu var içinde. Büyük şeyler diye yineliyor yürürken. Bunların neler olduklarını bir bilse. Bu arada karnının aç olduğunu biliyor. Hal yakınlarında işte. 14 su var cebinde. Bir meteliği bile yok bundan başka. Bir kahveye giriyor. Çinko tezgahtan bir kruvasanla bir sütlü kahve alıyor. Çevirenin notu, Fransız kahvelerinde masaya oturulmadan yenilip içilen şeyler daha ucuzdur. Hesap 10 su. 4 su su kalıyor. Kurumla ikisini tezgahın üzerinde bırakıyor. Öbür ikisine de bir çöp kutusunu karıştıran bir baldırı çıplağı uzatıyor. Acıma mı, meydan okuma mı? Önemi yok. Şimdi bir kral gibi mutlu buluyor kendini. Hiçbir şeyi yok artık. Her şey kendisinin. Her şeyi felekten bekliyorum diye düşünüyor. Yalnız öğleye doğru önüne güzel kanlı bir rozbif getirirse iyi anlaşırdık onunla. Öyle ya, dün akşam yemek yemedi. Güneş çoktan yükseldi. Bernard kıyıya geliyor. Beyninde düşüncesi hazla zıplıyor. Düşünüyor. Yaşamın güç yanı aynı şeyi uzun zaman sürekli olarak ciddiye almak. İşte annemin babam dediğim adama beslediği aşkı. Bu aşka 15 yıl inandım. Daha dün inanıyordum. O da elbette. Uzun zaman ciddiye alamamış aşkını. Oğlunu piç olarak doğurdu diye onu küçümsüyor muyum yoksa ona daha mı çok saygı duyuyorum bilmek isterdim doğrusu. Aslına bakarsan bilmeye de pek o kadar can atmıyorum. Bizi dünyaya getirenlere beslediğimiz duyguları fazla aydınlatmaya çalışmamak daha doğru olur. Boynuzluya gelince, çok basit. Ne kadar eskilere gidersem gideyim hep nefret ettim ondan. Bugün bunda fazla övünülebilecek bir payım olmadığını kabul etmek zorundayım. Beni üzen tek şey de bu. Olacak şey mi? Bu çekmeceyi zorlamasam bir babaya doğala aykırı duygular beslediğimi sanabilirdim ömrümce. Bilmek ne büyük rahatlık veriyor insana. Ne de olsa bile bile zorlamadım çekmeceyi. Açmayı düşünmüyordum bile. Sonra hafifletici nedenler de vardı. Bir kez korkunç canım sıkılıyordu o gün. Sonra şu merak. Fenelon'un dediği gibi şu ölümcül merak bana gerçek babamdan geçtiği söz götürmeyecek bir şey. Öyle ya, Profitandio ailesinde bundan iz bile yok. Annemin sayın kocası kadar meraksızına rastlamadım. Ona verdiği çocukları saymazsak elbette. Akşam yemeğinden sonra gene düşünmeliyim onları. Bir yuvarlak masanın üstündeki mermeri kaldırmak, çekmecenin aralık olduğunu fark etmek, bir kilidi zorlamakla bir değil ne de olsa. Maymuncukla kapı açan bir hırsız değilim ben. Bir yuvarlak masanın mermerini kaldırmak herkesin başına gelebilir. Teze de kayayı kaldırdığı zaman benim yaşımdaydı herhalde. Yuvarlak masanın içini karıştırmama saat engel oluyordu. Saati onarmak istemesem masanın mermerini kaldırmayı düşünmeyecektim. Herkesin başına gelmeyen şey bu nesnenin altında silahlar bulmaktır. Ya da suçlu bir aşkın mektuplarını. Adam sende. Önemli olan öğrenmemdi. Herkes Hamlet gibi uyarıcı bir hayalet bulamaz ya. Hamlet, ne tuhaf. İnsanın suç ya da yasal evlilik meyvesi olmasına göre görüşler nasıl değişiyor? Akşam yemeğini yedikten sonra gene döneceğim bu konuya. Bu mektupları okumakla kötü bir şey mi yaptım? Kötü olsaydı... Hayır, pişmanlık duyardım. Bu mektupları okumasaydım bilgisizlik, yalan, boyun eğiş içinde yaşayacaktım. Havalanalım, engine açılalım. Bernard, Bernard, hey körpe gençlik. Bossuet'in dediği gibi. Şu kanepenin üstüne oturt onu Bernard. Bu sabah hava ne güzel. Kimi günler vardır güneş toprağa okşar gibi olur. Kendimi azıcık kapıp koyuversem dizeler döktürmeye başlayacağım. Kanepeye uzandı, kendini öyle bir kapıp koyuverdi ki uyuyuverdi. 7. Güneş epeyce yükselmiş, açık pencereden girip Vincent'ın çıplak ayağını okşuyor. Lillian'ın yanında geniş bir yatakta yatıyor Vincent. Lillian onun uyanık olduğunu bilmiyor. Doğruluyor, ona bakıyor. Yüzünü kaygılı bulunca şaşıyor. Lady Griffith belki de Vincent'ı seviyordu. Ama başarıyı seviyordu onda. Vincent iri, yakışıklı, endamlıydı. Ama ne adam gibi durmasını ne oturup kalkmasını biliyordu. Yüzü anlamlıydı ama saçlarını güzel tarayamıyordu. Her şeyden önce düşüncesinin ataklığına, sağlamlığına hayrandı. Hiç kuşkusuz çok bilgiliydi ama ham buluyordu onu. Yetiştirmeye görev edindiği bu koca bebeğin üzerine bir sevgili, bir anne içgüdüsüyle eğiliyordu. Kendi yapıtı, kendi heykeli durumuna getiriyordu onu. Ona tırnaklarına bakmasını, ilkin geriye attığı saçlarını yandan ayırmasını öğretiyordu. Böylece saçlarla yarı yarıya kapanan alnı daha solgun, daha yüksek görünüyordu. Sonra taktığı o ucuz, o önceden bağlanmış küçük kravatlar yerine uygun kravatlar taktırmıştı. Elbette Lady Griffith Vincent'ı seviyordu. Ama sessiz ya da kendi deyimiyle somurtkan oldu mu katlanamıyordu ona. Vincent'ın alnında parmağını dolaştırıyor, usul usul bir kırışığı, kaşlardan başlayıp iki dikey çizgi oluşturan, neredeyse acılı gibi görünen çifte kıvrımı silmek istiyor sanki. ona doğru eğiliyor. Bana üzüntüler, kaygılar, pişmanlıklar getireceksen hiç gelme daha iyi, diyor. Vincent fazla keskin bir ışık karşısındaymış gibi gözlerini yumuyor. Lilian'ın bakışlarındaki sevinç gözlerini kamaştırıyor. Buraya da camilere girilir gibi girilir. İçeriye girilirken dışarının çamurunu getirmemek için ayakkabılar çıkarılır. Ne düşündüğünü bilmediğimi sanıyorsan... Sonra Vincent eliyle ağzını kapatmak isteyince inatla çırpınıyor. Hayır, bırak da ciddi ciddi konuşayım seninle. Geçen gün söylediğini çok düşündüm. Kadınlar düşünmesini bilmez sanılır her zaman. Ama göreceksin, kadınına göre değişir bu iş. Değişik türlerin birleşmesinin verdiği ürünler hakkında anlattıkların. Karışımla hiç de esaslı bir şey elde edilmediği, daha çok damızlık seçmeyle elde edildiği hakkında. Nasıl, dersini iyi tutmuş muyum aklımda? E işte, bu sabah bir canavar beslediğini sanıyorum. Hiçbir zaman sütten kesemeyeceğin, gülünç mü gülünç bir şey. Bir azgın kadın ve kutsal ruh karışımı. Yalan mı? Lore'yi yüzüstü bıraktığın için kendi kendinden tiksiniyorsun. Alnındaki kıvrımdan okuyorum bunu. Onun yanına dönmek istiyorsan hemen söyle ve beni bırak. Hakkındaki düşüncem de yanılmış olur, hiçbir üzüntü duymadan uğurlarım seni. Ama benimle kalmak niyetindeysen bu ölü suratını at. Kimi İngiliz erkeklerini anımsatıyorsun bana. Düşünceleri ne kadar yoldan saparsa o kadar fazla sarılırlar ahlaka. O kadar ki kimi özgür düşünceleri sofulukta herkesi gölgede bırakır. Sen beni taş yürekli mi sanıyorsun? Aldanıyorsun. Lore'ye acımanı çok iyi anlıyorum. Ama bu durumda burada işin ne? Sonra Vincent başka yana dönünce de dinle, diyor. Banyoya gideceksin şimdi. Üzüntülerini duşun altında bırakmaya çalışacaksın. Zile basıyorum, çay gelecek, tamam mı? Döndüğün zaman pek iyi anlamışa benzemediğim bir şey açıklayacağım sana. Vincent kalkmıştı. O da arkasından fırladı. Hemen giyinme, şofbenin sağındaki dolapta bornozlar, hayıklar, pijamalar var. Seç birini. Vincent 20 dakika sonra yeniden görünüyor. Fıstık yeşili bir ipek cebellaya bürünmüş. Lillian mest oluyor. Dur, bekle de düzelteyim, diye atılıyor. Doğu işi bir sandıktan patlıcan rengi iki geniş atkı çıkardı. En koyusunu Vincent'ın beline sardı, ötekini de başına. Benim düşüncelerim giysimin rengindedir her zaman. Gümüş rengi yaldızla işlenmiş, al bir pijama giymişti. San Francisco'da bir günümü anımsıyorum. Küçücüktüm. Annemin bir kız kardeşi öldü diye bana karalar giydirtmek istediler. Hiç görmediğim yaşlı bir teyzeydi. Bütün gün ağladım. Kederli, kederli, kederliydim. Çok dertli olduğumu, teyzeme son derece üzüldüğümü kurdum kafamda. Sırf kara giydiğim için. Bugün erkeklerin kadınlardan daha ciddi olmaları, daha koyu giyinmelerinden. Bahse girerim ki senin düşüncelerin de daha şimdiden az önceki düşüncelerin değil. Şuraya yatağın ucuna otur. Bir kadeh vodka, bir fincan çay içip 2-3 sandviç yediğin zaman sana bir öykü anlatacağım. Ne zaman başlayabileceğimi söylersin. Karyolanın önündeki seccadeye Vincent'ın bacakları arasına oturmuş, bir mısır mezar taşı gibi tortop olmuş, çenesi dizlerinin üzerinde, kendisi de içip yedikten sonra başlıyor. La Bourgogne'u bilirsin. Battığı gün ben de bu gemideydim. 17 yaşındaydım. Böylelikle yaşımı da söylemiş oluyorum sana. Çok iyi yüzerdim. Sana yüreğimin fazla kuru olmadığını kanıtlamak için birinci düşüncem kendimi kurtarmaksa, İkinci düşüncemin de birini kurtarmak olduğunu söyleyeceğim. Hatta bunun birinci düşüncem olup olmadığını da pek bilemiyorum. Daha doğrusu hiçbir şey düşünmediğimi sanıyorum. Ama böyle zamanlarda yalnız kendilerini düşünenlerden tiksindiğim kadar hiçbir şeyden tiksinmem. Hayır, bir de çığlıklar koparan kadınlar var. İlk kurtarma sandalı en çok kadınlar ve çocuklarla doldurulmuştu. Bu kadınların bazıları da öyle çığlıklar koparıyorlardı ki insanın aklının başından gitmesi işten bile değildi. Manevra öyle kötü yapıldı ki kayık denizin üzerine düz inecek yerde burnu üstüne dikildi. Daha sularla dolmadan bütün yükü boşalıverdi. Bütün bunlar meşalelerin, fenerlerin, projektörlerin ışığında oluyordu. Ne kadar hüzün vericiydi bilemezsin. Dalgalar oldukça iriydi. Aydınlıkta bulunmayan her şey su tepesinin öbür yanında, karanlıkta siliniyordu. Hiçbir zaman bundan daha zorlu bir şey yaşamadım. Ama suya atılan bir Terneuf köpeği kadar düşünce yoksuluydum sanıyorum. Ne olmuştu onu bile pek anlayamıyorum artık. Yalnız sandalda 5-6 yaşlarında bir küçük kız, pek sevimli bir çocuk fark ettiğimi biliyorum. kayığın alabora olduğunu görür görmez bu kızı kurtarmaya karar verdim. İlkin annesiyle birlikteydi ama annesi yüzmesini iyi bilmiyordu. Sonra böyle durumlarda her zaman olduğu gibi eteği de işini güçleştiriyordu. Bana gelince, ne yaptığımı düşünmeden soyunmuştum anlaşılan. Sonraki sandala bineyim diye beni çağırıyorlardı. Herhalde bu sandala bindim. Sonra bu sandaldan denize atladım kuşkusuz. Boynuma sarılan çocukla uzun zaman yüzdüğümü anımsıyorum yalnız. Dehşet içindeydi. Gırtlağıma öyle bir sarılıyordu ki soluk alamaz olmuştum. Bereket versin kayıktan görüp beklediler ya da bize doğru geldiler. Ama bunun için anlatmıyorum sana bu öyküyü. En canlı kalan anı, hiçbir şeyin beynimden, yüreğimden silemeyeceği anı şu. Benim gibi birçok umutsuz yüzücüyü topladıktan sonra bu sandalda üst üste yığılmış durumda 40 kişi kadardık. Su neredeyse kayığın ta kıyılarına geliyordu. Ben gerideydim. Kurtardığım küçük kızı ısıtmak için sıkı sıkı göğsüme bastırıyordum. Bir de görmemem olanaksız olan şeyi görmesini önlemek için. İki gemici, biri eline bir balta, öbürü bir mutfak bıçağı almış. Ne yapıyorlardı biliyor musun? İplere tutunarak kıyığımıza binmeye çalışan kimi yüzücülerin parmaklarını, bileklerini kesiyorlardı. Soğuktan, ürküntüden, dehşetten dişlerim çatırdıyordu. Bu iki denizciden biri bana döndü. Öteki bir zenciydi. Bir tek kişi daha binerse hepten yandık demektir, kayık dolu dedi. Sonra bütün deniz kazalarında ister istemez böyle yapıldığını ama elbette bundan söz edilmediğini ekledi. Bunun üzerine bayıldım sanırım. Ne olursa olsun hiçbir şey kalmadı aklımda. Çok korkunç bir gürültüden sonra epey bir zaman sağır kalır ya insan, ben de öyleyim. Ve bizi kurtaran gemide kendime geldiğim zaman anladım ki dünün o duygulu genç kızı değildim. Hiçbir zamanda olamayacaktım. Anladım ki bir yanım La Bourgogne'la birlikte batmıştı. Bundan böyle yüreğime binip de onu batırmalarına engel olmak için bir sürü ince duygunun parmaklarını, bileklerini kesecektim. Göz ucuyla ben sana baktı. Sonra gövdesini geriye doğru bükerek, "Bu alışkanlığı edinmek gerek," dedi. Sonra iyi tutulmamış saçları bozulduğu, omuzlarına döküldüğü için kalktı, aynaya yanaştı. Bir yandan konuşurken bir yandan da saçlarını düzeltti. Bundan bir süre sonra Amerika'dan ayrıldığım zaman masaldaki altın tüymüşüm, bir Fatih'i aramaya çıkıyormuşum gibi bir duygu vardı içimde. Bazı aldanmış olabilirim, hatalar işlemiş olabilirim. Belki şimdi seninle böyle konuşmakla da bir hata işliyorum. Ama kendimi sana verdim diye beni fethettiğini sanma. Şunu iyice kafana koy ki bayağı kişilerden tiksinirim. Yenen insanları sevebilirim ancak. Beni istiyorsan yenmene yardım etmem için iste. Ama acındırmak, avutulmak, nazlanmak düşüncesindeysen hemen söyleyeyim daha iyi. Hayır Vincent kardeş, ben değilim sana gereken, Laura'dır. Geriye dönmeden dikleşen saçlarını düzeltmeyi sürdürürken söyledi bütün bunları. Ama Vincent aynada bakışıyla karşılaştı. Kalkıp sokak giysilerini giymek üzere doğu işi giysilerini çıkarırken İzin ver de yanıtını akşama vereyim, dedi. Şimdi kardeşim Olivia çıkmadan çabucak eve gitmem gerekiyor. Acele bir diyeceğim var ona. Bunu bir özür olarak bir de gidişini renklendirmek için söyledi. Ama yanına yaklaştığı zaman Lillian geriye döndü. Gülümsüyordu. Öyle de güzeldi ki. Vincent duraladı. Bir mektup bıraksan da olur. Öğle yemeğinde alır, dedi. Çok mu konuşursunuz birbirinizle? Hemen hiç konuşmayız, hayır. Bu akşam bir yere çağrıldığını bildireceğim de. O Robert tarafından, anlıyorum, dedi. Garip garip gülümsedi. Onun hakkında da konuşmamız gerek daha. Peki çabuk git. Ama saat 6'da dön. Çünkü 7'de otomobil gelecek. Bizi alıp bu aya akşam yemeğine götürecek. Vincent bir yandan yürürken bir yandan da düşünüyor, arzuların doygunluğundan bir tür umutsuzluk doğabileceğini, sevince eşlik ederek sanki onun arkasında gizlenerek birdenbire belirebileceğini sezinliyor. 8. Ya kadınları sevmeyi seçmeli ya onları tanımayı. İkisinin ortası yoktur. Şanfor. Paris Ekspresi'nde Edouard Passava'nın kitabını Dieppe istasyonundan satın aldığı yeni çıkmış La Barfix'i okuyor. Bu kitap Paris'te kendisini bekliyordur kuşkusuz. Ama Edouard onu tanımakta sabırsız. Her yerde sözü ediliyor. Kendi kitaplarından hiçbiri istasyon kitaplıklarında yer alma onuruna eremedi. Bunu sağlamak için yapılacak girişimi söylemediler değil ama üzerinde durmuyor. Kitaplarının istasyon kitaplıklarında sergilenmesine kulak asmadığını yineliyor kendi kendine. Ama Pasava'nın kitabını görünce bir daha yinelemek gereksinimini duyuyor. Pasava'nın yaptığı her şey keyfini kaçırıyor. Pasava'nın çevresinde yapılanlar da. Örneğin kitabını göklere çıkaran yazılar. Evet, özellikle yapılmış bir şey sanki. İner inmez aldığı 3 gazetenin 3'ünde de La Barfix'in birer övgüsü var. Bir 4.sünde Pasava'nın bir mektubu yer almış. Bu gazetede yayınlanıp ötekiler kadar övücü olmayan yazıya karşı bir çıkış. Pasavan bu mektupta kitabını savunuyor, açıklıyor. Bu mektup yazılardan da fazla sinirlendiriyor Edouard'ı. Pasavan kamuoyunu aydınlatmak savında, yani ustalıkla kendine yöneltiyor onu. Edouard'ın hiçbir kitabı bu kadar yazı yazılmasına yol açmadı. Edouard da eleştirmenlerin gönlünü çelmek için hiçbir şey yapmadı. Kendisinin soğuk karşılamalarını pek umursamıyor. Ama rakibinin kitabı hakkındaki yazıları okurken bu işi pek umursamadığını kendi kendine yinelemek gereksinimini duyuyor. Pasavan'dan nefret ettiğinden değil, bir iki kez karşılaşmıştı onunla, çok sevimli bulmuştu. Öte yandan Pasavan da kendisine her zaman çok nazik davranmıştı. Ama Pasavan'ın kitaplarından hoşlanmaz. Pasavan bir sanatçıdan çok bir oyunbazmış gibi gelir ona. Edouard ceketinin cebinden Laura'nın mektubunu geminin güvertesinde yeni baştan okuduğu şu mektubu çıkarıyor, gene okuyor. Dostum, sizinle son karşılaşmamda anımsarsınız 2 Nisan'dı. Güney'e gidişimden bir gün önce St. James Park'ta görüşmüştük. Sıkıntıda kalacak olursam size mektup yazacağıma söz vermemi istemiştiniz. Sözümü tutuyorum. Sizden başka kime başvurabilirdim? Kendilerine dayanabilmek istediklerime gelince... Her şeyden önce onlardan saklamak zorundayım sıkıntımı. Dostum, büyük bir sıkıntı içindeyim. Felix'ten ayrılalı beri yaşamımda neler olduğunu belki bir gün anlatırım size. Poe'ya kadar benimle geldi. Sonra dersleri nedeniyle tek başına Cambridge'e döndü. Orada tek başıma, kendi kendime bırakılmış durumda, baharda, iyileşme sırasında ben... Felix'e söyleyemeyeceğimi size söylemeyi göze alabilecek miyim? Onun yanına dönmem gereken zaman geldi. Yazık ki onu görmeyi hak etmiyorum artık.